You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Evet, Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine hoş geldiniz. Yavuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar, selamlar.
Gündemi seçimlere odaklanmış durumda. Seçimlerde de kimin terörist olduğu söylemi üzerinden gidiyor galiba. Erdoğan, HDP'ye oy verenler terörist değil ama partinin liderleri terörist dedi. CHP'ye de teröristler yardım ediyor, destek veriyor demişti.
Hala devam ediyor demeye. Çünkü Pensilvanya'dan yönlendiriliyor. Kandil'den yönlendiriliyor. Onlarla birlikte hareket ediyor diyor HDP için. HDP ile birlikte hareket ettiği için işte Pensilvanya'yı CHP için net olarak söylüyor. Yani teröristlerle işbirliği halinde bu seçimlere gidiyor ve bu bir beka meselesidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu gittiği her yerde tekrarlıyor. Şimdi HDP'ye terörist diyor, Kürdistan'a defol Kürdistan'a cümlesini kullandı. Bunun üzerine tabii Türkiye'de peki HDP'ye oy verecekler ne diyeceğiz gibi bir yanıt da geldi. Hatta HDP'liler 6 milyon seçmenimizi de alıp bavulları topladık gidiyoruz diye imalı bir yanıt da verdiler Cumhurbaşkanı'na. Malatya'da son mitinginde Cumhurbaşkanı dedi ki ben dedi HDP'ye oy verenlere terörist demişim. Hayır, öyle bir şey söylemedim, bunu ispat etsinler, gereğini yaparım. Ben onların başındakilere terörist dedim dedi. Bu sefer de yeni bir tartışma başlıyor. Geçmişte de HDP işte PKK demişti. Şimdi de HDP'nin başındaki isimler terörist deyince teröristler Türkiye'nin dört bir yanında dolanıyorlar, propaganda yapıyorlar, partilerine oy mu istiyorlar gibi bir soru gündemde elbette. Yani biraz kafalar karışık. Yüksek Seçim Kurulu bir liste hazırladı. O listede seçime girebilecekler partilerin listesi. O listede HDP de var. HDP'nin başındaki isimler Türkiye'yi geziyorlar. Belediye başkan adayları var. Bir tarafta böyle bir tablo var. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın hem MHP'nin hem de AK Parti'nin HDP ile ilgili terörist faaliyetlerin uzantısı olduğuna ilişkin net ifadeler söz konusu. Peki hukuk nerede? Yani kafalar biraz karışık bu konuda ama beka üzerinden devam ediyor zaten bu tartışmalar. Seçim stratejisi olarak Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka seçimi stratejisini ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye'de ekonomik durum pek parlak değil. Özellikle sofraya gelen ürünlerde çok ciddi fiyat artışları söz konusu oldu. Bunların çok fazla konuşulması taraftarı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Devlet Bahçeli. Bunun seçime olumsuz yansımasını engellemek için bunun bir yerel seçimden ziyade Türkiye'nin beka seçimi olduğunu, terörle mücadelesini belirleyeceğini, işte Suriye'deki pozisyonunu belirleyeceğini söylüyorlar. Muhalefet de diyor ki muhtar değişirse Türkiye'nin bekası niye etkilenir arkadaş diye soruyor. Ya da belediye başkanı. Belediye başkanları ile ilgili seçim sonrasında Cumhurbaşkanı görevine devam edecek, meclis görevine devam edecek. Burada konuşulması gereken başka bir olay. Adaylar konuşulsun, projeler konuşulsun diyor. Böyle bir karşılıklı stratejiyle süreç devam ediyor. O terörist ifadesi, HDP'ye yaklaşım aslında seçimin uygulanan stratejisinin bir parçası olarak görülebilir.
CHP'nin söyleme hizmete mi odaklı yoksa Erdoğan'a ve AK Parti'ye cevap odaklı mı acaba?
Bu seçimlerde, geçmiş seçimlerde laiklikti, dünya görüşüydü, işte terör konusuydu. Buralarda çok ciddi karşılıklı polemikler vardı. Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 24 Haziran'da. Kemal Kılıçdaroğlu da bu polemiklere katılıyordu ve atmosfer çok sertleşmişti. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir strateji izliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vermekten ziyade ki reddediyor HDP ile işbirliği yapıldığını, ittifak yaptığı partinin İyi Parti olduğunu söylüyor. Onun dışında polemiklere çok fazla dahil olmuyor ve ağırlıklı olarak ekonomiden bahsetmeyi tercih ediyor. Çünkü ekonomide bir rahatsızlık var. Orayı yumuşak karın olarak görüyor ve aynı zamanda adaylara bakın diyor. Eğer 20 yılda şehrinizde hala bir takım eksiklikler varsa bizim adaylarımız bu eksiklikleri gidermek için avantajlı ve bundan yararlanın diyor. Bir deneyin diyor. 20 yıllık yönetimi değiştirerek bir yenilik getirin diyor. Stratejisini bunun üzerine kuruyor. Yani o laiklik üzerine, dünya görüşü üzerine, başörtüsü üzerine, terörle mücadele üzerine, polemiklere çok fazla dahil olmamayı tercih ediyor. Özellikle yerelde Mesela en önemli isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu, bir diğeri Mansur Yavaş, Türkiye'nin yakından takip ettiği belediye başkan adayları CHP'nin. Onlarsa hiçbir şekilde siyasi polemiklere girmiyorlar ve mümkün olduğu kadar yapacaklarını anlatıyorlar, eksikleri anlatmaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de medya düzeninde göz önünde bulundurduğumuzda Cumhuriyet Halk Partililerin biraz dezavantajlı olduğunu da söylememiz lazım bu konularda. İstedikleri her televizyona çıkamıyorlar. Her an Cumhurbaşkanı gibi konuşmaları da canlı yayınlanıyor. Şimdi Ankara için özellikle anket firmalarının birçoğunda Mansur Yavaş'ın şansının fazla olduğu biçiminde bir tespit söz konusu. Gezici anket firması dışındaki diğer anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor. Gezici Mansur Yavaş'ın geride olduğu biçiminde bir sonuçta açıkladı. Diğer illerde İstanbul'da Reuters'in yaptığı bir haberde AK Parti'ye giden anketlerde 1,5 puan kadar geride görünüyordu. Ekrem İmamoğlu bunu bir başarısızlık olarak algıladığını da aktarmıştı. Reuters haberi AK Partili yetkiliye dayandırdığı haberinde. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu biraz beklenenden daha fazla performans gösteriyormuş görüntüsü ya da anket firmalarının sokaktan aldığı izlenim böyle. Yani başa baş bir yarışa doğru ilerliyor. Burada HDP'nin de tabii etkisi var. HDP'li seçmenin özellikle Cumhurbaşkanı'nın söylenmesi sonrasında doğrudan CHP'li adaya destek vermesi gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Bu da yarışın başa baş geçeceği konusunda bir işaret olarak görünüyor. Bunun dışında Bursa gibi büyük illerde adaydan kaynaklanan bir takım avantajlardan bahsediyor ki 20 yıldır Bursa AK Parti iktidarı tarafından yönetiliyor. Aynı şekilde Adana'da MHP'li belediye başkanı var ve MHP'li belediye başkanı durumu gösterilen aday nedeniyle zora girebilir mi gibi sorular vardı. Ama son yapılan anketlerde MHP'li başkanın önde olduğu biçiminde sonuçlar söz konusu. Antalya'da başa baş bir yarış olacağını hemen hemen bütün anket firmaları gösteriyor. Yani parça parça alındığında ittifakların çarpışması. Genelde de iki büyük parti bir araya geldi. İkişer büyük parti bir araya geldi. Yandan destekler de var. Saadet Partisi gibi, HDP gibi. O nedenle bütün illerde güçlü iki aday çevresinde seçmenin böyle odaklandığını, çevresinde buluştuğunu görüyoruz. Genelde de başa baş bir yarışın gideceği gibi bir görüntü söz konusu. Tabii en kritik il İstanbul. İstanbul'da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Binali Yıldırım'ın televizyon konuşmaları var. Ekrem İmamoğlu çok uzun zamandır alanda. Orada da nefes nefese bir yarış beklentisi genelde hakim. Onu söyleyebiliriz. Ama Binali Yıldırım bir tık önde çıkan sonuçlarda.
Şimdi geçen hafta sizin de tahmin ettiğiniz gibi, söylediğiniz gibi Osman Kavala, Can Dündar'ın içinde bulunduğu bu iddianame mahkemede kabul edildi.
16 ağırlaştırılmış müebbet talebi var Gezi ile ilgili olarak. Ve Gezi'den yıllar sonra açılmış bir davadan bahsediyoruz. Eğer idam kalkmasaydı idamla yargılanacaklardı. Gezi sürecinin aslında 2013'te değil 2011'de bu grup tarafından başlatıldığı iddiası var. İddianame mahkemeye verildiğinde bir tartışma konusu olmuştu. Mahkeme kabul ettikten sonra açık hale geldi, kamuya açık hale geldi ve biz o iddianamede nelerin iddia edildiğini de gördük. Onun üzerine bir hukukçular arasında tartışma başladı. Çünkü bu iddianameye temel teşkil edecek soruşturma FETÖ'cü, şu anda kaçak olan savcılar ya da şu anda cezaevinde olan polis müdürleri tarafından başlatılmıştı. Savcı bu meseleyi iddianamede diyor ki, böyle bir kaygı vardı. Biz o delillerin hepsini aldık, yeniden kıymetlendirdik ve bu sonuca vardık diyor. Şimdi yeniden kıymetlendirme üzerine hukukta bir terim olmadığı için buna ilişkin tartışmalarda o zaman geçmişte kapanmış bir takım davalar da yeniden kıymetlendirilerek delilleri tekrar açılabilir. Mesela 17-25 Aralık gibi örnekler de veriliyor. Bunun üzerinden bir tartışma sürüyor. Yeniden kıymetlendirme üzerine. Bir diğer önemli tartışma delillerin içeriği, konuşma tutanaklarının içeriği. O tutanaklarda insanların protesto hakkını kullandıkları, onun dışına çıkmadıkları konusunda hukukçuların bir takım tespitleri söz konusu. Mesela Osman Kavala'nın telefonunda çıkan bir harita delil olarak iddianamede yer alıyor. Türkiye'yi birkaç parçaya bölmüş gibi gösteren. Ama sonrasında anlaşılıyor ki bir arı uzmanının sunumda kullandığı bir harita. Ve arı ırklarına göre Türkiye'yi bölgelere bölmüş. Aynısı Büyükada davasında da olmuştu. Bir haritayı Türkiye'yi bölünmüş olarak gösteren bir haritayı delil olarak iddianamede kullanmıştı savcı. Sonra o haritanın Türkiye'de yerel dillerle ilgili bir harita olduğu ortaya çıkmıştı. Hem delillere ilişkin, hem konuşmalara ilişkin, hem geçmişte bir takım iddialar ve o iddialara verilmiş yanıtlarla ortadan kalkması gereken konuların iddianamede yer almasına ilişkin tartışmaların çok yoğun bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. Ama devam etse de Osman Kavala sanıyorum 500. güne yaklaşıyor. Cezaevindeki süreci devam ediyor. Son tahliye talebi de reddedildi. Bir tutuklu sanık daha var. Onun dışında yargılanan bir takım isimler tekrar yargılanacaklar. Bu Taksim Dayanışma üyeleri. Çünkü gezi nedeniyle yargılanmışlardı. Şimdi yeni bir davayla yargılanıyorlar. Ona da hukukçuların itirazları var. Bir insan aynı suçtan iki kez yargılanamaz diye. Böyle tartışmalı bir iddianame Haziran ayında dava başlayacak. İlk duruşma görülecek. O güne kadar da tartışmaların durulacağı pek öngörünmüyor. Onu söyleyebiliriz. 600 küsür sayfalık iddianame okundukça, ek dosyalara bakıldıkça daha çok mesele gündeme gelecek. Hukuksal tartışma yapılacak. Ama ağırlıklı görüş, özellikle şu süreçte yargıyı eleştiren hukukçuların ağırlıklı görüşü davanın hukuki değil siyasi olduğu yönünde.
Çok teşekkürler Yavuz Bey.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.